Aylım 61.
Şatov çaydanlığı koluna takmış, bir elinde şeker, bir elinde ekmek. Kirilov diye haykırdı. Kirilov. Eğer korkunç hayallerinizden vazgeçseydiniz, Tanrı tanımaz sayıklamanızı bıraksaydınız, oh ne iyi bir insan olurdunuz Kirilov. İsviçre'deki olaydan sonra bile sevdiğiniz belli karınızı. Böyle bir olayın bile içinizdeki sevgiyi söndürememesi çok iyi. Çay gerektiği zaman gene gelin. Sabaha kadar istediğiniz saatte gelin, hiç uyumuyorum ben. Semaver hazır olacak. Rubleyi de alın, işte orada. Koşun karınızın yanına, yalnız kalmak istiyorum. Size karınızı düşüneceğim. Çayın çabuk gelmesi sevindirdi Maria Şatova'yı. Tutkuyla çaya sarıldı. Ama semaveri almak için tekrar Kirilov'a gitmek gerekmedi. Ancak yarım fincan çay içti Şatova, bir lokma da ekmek yedi. Dana etini tiksintiyle, sinirli bir el hareketiyle geri çevirdi. Şatov konuğunun çevresinde ürkek ürkek dolaşarak çekingen bir sesle ''Hastasın sen Mari'' dedi. ''Her halinden belli hasta olduğun.'' ''Hastayım tabii, oturun lütfen. Çayınız yoktu da nereden buldunuz bunu?'' Şatov kısaca anlattı Kirilov'u. Onun hakkında bir şeyler duymuştu Maria Şatov'a. ''Deli olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Yeter lütfen. Dünyada az mı budala var?'' Amerika'da beraberdiniz değil mi? Duydum, siz yazmıştınız bana. Evet, ben Paris'teydim o zaman. Yeter, hem lütfen başka bir şeyden söz edelim. Slavcı mısınız siz? Ben dedi Şatov. Rus olma olanağını bulamadığım için Slavcı oldum. Ettiği şaka yersiz kaçmış bir insan tavrıyla zoraki anlamlı anlamlı gülümsedi. Peki Rus değil misiniz? Hayır, değilim. Budalaca şeyler bunlar. Rica ederim oturun artık. Ne diye dolaşıp duruyorsunuz? Sayıklıyorum sanıyorsunuz değil mi? Belki sayıklayacağım da. Söyler misiniz, bu evde yalnız ikiniz mi kalıyorsunuz? Evet, alt katta. Böyle akıllı kişiler. Ne olmuş alt kata? Alt katta dediniz yanılmıyorsam. Hayır, bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Öğrenmek istiyorum. Şimdi ikimiz oturuyoruz. Daha önce alt katta Lebyatkinler oturuyordu demek istedim sadece. Maria Şatova birden irkildi. Bu gece öldürülen kız mı bu? Duydum. Buraya ayak basar basmaz duydum. Yangın da oldu kentte değil mi? Evet Maria, evet. Bu anda alçakları bağışlamakla korkunç bir alçaklık ediyorum belki ben de. Birdenbire ayağa kalktı, son derece öfkeliymiş gibi kollarını havaya kaldırarak odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Ama Marie iyice anlayamıyordu onu. Cevapları dalgın dinliyor, soruyor ama dinlemiyordu. Çok kötü işler dönüyor kentinizde. Ah ne iğrenç şeyler bunlar. Hepsi de ne alçak insanlar. Hadi oturun, rica ederim oturun, ah sinirlerimi çok bozuyorsunuz. Bitkin bir durumda başını yastığa koydu. Mari, peki oturacağım. Uzansaydın biraz daha iyi olurdu belki Mari. Cevap vermedi Mari, bitkin gözlerini kapadı. Solgun yüzü tıpkı ölününkine benzemişti şimdi. Bir anda uykuya daldı. Şatov odaya bir göz gezdirdi, mumu düzeltti. Telaşlı bir kere daha baktı Maria Şatova'nın yüzüne. Kollarını göğsünün üzerinde çapraz yapıp kuvvetlice sıktı, parmaklarının ucuna basarak hole çıktı. Merdivenin başında yüzünü duvara dayayıp hiç ses çıkarmadan, kıpırdamadan 10 dakika durdu öyle. Daha da çok dururdu belki ya, aşağıdan bir fısıltı, yavaş ayak sesleri gelmişti kulağına. Biri üst kata çıkıyordu. Avlu kapısını kapamayı unuttuğunu hatırladı Şatov. ''Kim var orada?'' diye sordu fısıltıyla. Yabancı ziyaretçi ağır ağır hiçbir şey söylemeden çıkıyordu merdivenleri. Merdiven başına çıkınca durdu. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Birdenbire sordu. ''İvan Şatov, siz misiniz?'' ''Evet'' dedi Şatov. Yabancıyı durdurmak için aceleyle uzattı kolunu ileri ama öteki yakaladı bu kolu. Şatov iğrenç bir pisliğe dokunmuş gibi ürperdi. Aceleyle ''Burada durun'' diye fısıldadı. ''Girmeyin içeri, şimdi kabul edemem sizi.'' ''Karım döndü bana, mumu getireyim.'' Elinde mumla döndüğünde ufak tefek bir subay gördü karşısında. adını bilmiyordu ya, bir yerde görmüştü onu. Erkel, dedi öteki, Virginsky'nin evinde gördünüz beni. Hatırladım, hep oturmuş defterinize bir şeyler yazmıştınız. Bakın. Erkel'in üzerine yürüyerek birdenbire köpürmüştü Şatov ama gene fısıltıyla konuşuyordu. Bakın, demin kolumu tutunca elinizle işaret ettiniz bana. Ama şunu bilesiniz ki bütün bu işaretlerinizin içine tükürebilirim. İtiraf etmiyorum, canım istemiyor. İstesem şimdi şu merdivenden aşağı yuvarlayabilirim sizi, haberiniz var mı bundan? Konuk durgun, hemen hemen içten bir sesle, yok dedi. Hiçbir şeyden haberim yok. Niçin böyle kızdığınızı da anlayamadım. Bir haber getirdim size sadece. Ne var ki, zaman kaybetmek de istemiyorum. Bildiğiniz gibi hesabını vermek zorunda olduğunuz bir makine var sizde. Onu yarın saat tam 7'de Liputin'e vermenizi sizden rica etmem emredildi bana. Bir de bundan böyle sizden hiçbir istekte bulunulmayacağını bildirmem söylendi. Hiçbir istekte mi? Kesin olarak hiçbir istekte bulunulmayacak. Dileğiniz kabul edildi, tüm ilişiğiniz kesildi. Bunu size bildirmem özellikle emredildi. Kim emretti? İşareti bana bildirenler. Yurt dışından mı geliyorsunuz? Sanırım bu bir şeyi değiştirmez sizin için. Bırakın. Peki ama emir aldığınıza göre daha önce niçin gelmediniz? Bir takım emirlere uydum, hem yalnız da değildim. Anlıyorum, yalnız olmadığınızı anlıyorum. Allah kahretsin, peki Liputin kendisinin için gelmedi? Yarın akşam saat tam 6'da geleceğim size, beraber yaya oraya gideceğiz. Üçümüzden başka hiç kimse olmayacak. Verhovenski olacak mı? Hayır, olmayacak. Yarın sabah saat 11'de gidiyor Verhovenski. Şatov yumruğuyla baldırına vurarak öfkeyle, tahmin etmiştim diye fısıldadı. Kaçıyor namussuz. Heyecanlı bir düşünceye daldı. Erkel gözlerini ayırmadan bakıyordu ona, susuyor, bekliyordu. Nasıl alacaksınız makineyi? Bir kere de yüklenip götürülemeyecek kadar ağırdır. Götürmeyeceğiz zaten. Yalnızca yerini göstereceksiniz bize. Gerçekten de orada gömülü olduğunu görüp anlamamız yetecek. Bölgeyi genel olarak biliyoruz ya, nerede gömüldüğünü bilmiyoruz. Orayı başka birisine gösterdiniz mi yoksa? Şatov yüzüne baktı Erkel'in. Çok çocuksunuz, çok saf bir çocuksunuz. Koyun gibi girdiniz siz de aralarına, öyle mi? Onlara da böyle bir bebek gerekli zaten. Ne haliniz varsa görün, bana ne? O namussuz hepinizi aldatıp kaçtı demek. Erkel sakin ama anlamıyormuş gibi bakıyordu. Şatov dişlerini öfkeyle gıcırdattı. Verhovenski kaçtı. Kaçtı Verhovenski. Erkel yumuşak, inandırıcı bir tavırla, "Şimdilik burada gitmedi," dedi. "Tanık olarak yanımızda bulunmasını çok istedim. Onun aracılığıyla geldi bana emirler." Ağzı süt kokan küçük bir çocuk gibi açığa vuruyordu sırlarını. Ama ne yazık ki yolculuğunu öne sürerek kabul etmedi. Hem gerçekten de pek acele ediyor nedense. Saf delikanlıyı içi sızlayarak bir daha süzdü Şatov ama içinden yazık diye geçirmiş gibi kolunu salladı birden. Pekala, geleceğim dedi, ama şimdi çekin arabanızı, marş. Kibarca öne eğildi Erkel. Öyleyse saat tam 6'da geliyorum. Hiç acele etmeden merdivenden inmeye başladı. Şatov tutamadı kendini, merdivenin başından seslendi ona. Budala. ''Ne dediniz?'' diye sordu öteki aşağıdan. ''Hiçbir şey, yolunuza devam edin.'' ''Bir şey söylediniz sandım da.'' 2. Kafasının içinde yalnızca en önemli düşüncesi eksik olan bir budala, bir akılsızdı Erkel. Oysa küçük düşünceleri oldukça çok, hatta kurnazlık derecesinde çoktu. Genel soruna, gerçekte ise Pyotr Stepanoviç'e yürekten, çocukça bağlı olarak toplantıda bizimkiler karar verip yarın için görev bölümü yaptıklarında Pyotr Stepanoviç'in ona verdiği buyruğa uyarak hareket ediyordu. Pyotr Stepanoviç ona elçilik görevini verirken bir köşede 10 dakika onunla konuşma fırsatını da kaçırmamıştı. Daima başkasının buyruğu altında bulunma tutkusuyla yanan, kişiliği zayıf, mantığı zayıf bu delikanlı için bir şeyler yapmış olmak pek önemliydi. Ah tabii ancak genel ya da yüce bir sorun için. Ama bunun da bir önemi olamazdı çünkü Erkel'in benzeri, kişilikleri zayıf insanlar yürekten bağlı oldukları ülküye hizmeti, onlarca bu ülkünün önderi olan kişiyle ülküyü karıştırmadan düşünemezler bir türlü. Duygulu, yumuşak huylu, iyi kalpli Erkel, Şatof'u öldürmeye hazırlanan katillerin en katı yüreklisiydi belki de. Kişisel hiçbir kini olmadığı halde öldürülürken gözünü bile kırpmazdı hem. Örneğin görevini yerine getirirken bir yandan da Şatof'un durumunu incelemesi emredilmişti ona. Şatof merdiven başında onunla konuşurken heyecanının etkisi altında, daha önemlisi farkına varmadan, karısının döndüğünü ağzından kaçırınca Erkel, Bayan Şatova'nın dönmesinin planlarının başarıya ulaşmasında büyük etkisi olacağını sezinlemesine karşın hiçbir şey sormayacak, ilgilenmeyecek kadar kurnazlık edebilmişti. Gerçekte de öyle olmuştu. Alçaklar Şatov'un niyetinden yalnızca bu durum kurtarmıştı. Aynı zamanda ondan kurtulmalarına da yardım etmişti. Önce Şatof'u heyecanlandırmış, şaşırtmış, her zamanki basiretinin, ihtiyatının uçup gitmesini sağlamıştı. Şimdi bambaşka şeylerle dolu olan Şatof'un aklına kendi güvenliğiyle ilgili bir düşünce gelemezdi. Tersine Pyotr Stepanovich'in yarın kaçacağına kesinlikle inanıyordu. Tahminleriyle pek uzlaşıyordu bu. Odaya dönünce gene köşeye oturdu, dirseklerini dizlerine dayayıp elleriyle yüzünü kapadı. Acı düşünceler ıstırap veriyordu ona. Biraz sonra gene kaldırdı başını, ayağa kalkıp parmaklarının ucuna basa basa karyolanın yanına gitti, baktı. Tanrım, yarın ateşi çıkar, sabaha doğru, belki şimdiden başlamıştır. Elbette üşüttü, bu sert iklime alışık değildir. Trende de üçüncü mevkide gelmiş, rüzgar bir yandan girer, öte yandan çıkar üçüncü mevkide. Havada ne kötü, yağmur yağıyor. Üzerinde de ince bir bluzdan başka bir şey yok. Yardım etmeden bırakıp gitmek onu burada. Valizi ne kadar küçük, buruş buruş, hafif bir şey. 4,5 kilo var yok. Zavallı nedenli çökmüş, çok çekti. Gururuna çok düşkündür, onun için dert yanmıyor. Ama sinirleri bozuk, sinirleri bozuk. Hastalıktandır bu. Melek huylu bir insan bile hastayken huysuzdur, sinirleri bozuktur. Alnı nedenli kuru, ateş gibi, gözlerinin altı mosmor. Ama şu yumurta biçimi yüz, şu parlak saçlar ne hoş, ne. Aceleyle ayırdı gözlerini. Karşısında yardıma muhtaç, mutsuz, bitkin bir kadından başka bir yaratık görme düşüncesinden korkmuş gibi aceleyle uzaklaştı. Ne umutlar var burada. Ah ne denli, alçak, iğrençtir şu insanoğlu. Gene köşesine gitti, oturdu, elleriyle yüzünü kapadı. Gene hayale, anılara daldı. Gene umutlar belirdi içinde. Ah yoruldum, çok yoruldum. Maria Şatova'nın zayıf, hastalıklı sesi çınlıyordu kulaklarında. Tanrım, şimdi bırakıp gitmek onu. 80 kopeği var topu topu. Küçücük eski para çantasının içini gösterdi. İş aramaya gelmiş, işten ne anlar? Rusya'dan ne anlarlar onlar zaten? Gerçekte hepsi de hayatı toz pembe gören birer çocuktur. Kendilerinin yarattığı bir masal dünyaları vardır. Rusya niçin onların masal ülkelerine benzemiyor diye kızıyor zavallı. Ah zavallılar, ah masumlar. Ama gerçekten de soğuk burası yani. Maria Şatova'nın soğuktan yakındığını, sobayı yakmaya söz verdiğini hatırladı. Odun getirmesine getirebilirim ya, uyandırmasam onu. Çok dikkatli olursam uyanmaz. Eti ne yapmalı? Kalkınca yemek ister canı belki. Neyse sonra düşünürüz bunu. Kirilov sabaha dek ayakta. Bir şeyle örtsem üzerini zavallının. Ne de derin uykuya daldı ama üşüyordur mutlaka. Ah üşüyordur. Bir kere daha yaklaştı, yanına baktı. Entarisinin eteği yukarı kaymış, sağ bacağı dizine dek görünüyordu. Birdenbire arkasını döndü Şatov, hemen hemen korku içinde kalın paltosunu çıkardı sırtından, çıplak bacağa bakmamaya çalışarak Maria Şatova'nın üzerine örttü. Kendisi eski bir ceketle kalmıştı. Odunları yakmak, parmak uçlarına basarak odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmalar, uyuyan zavallıya bakmak, köşede hayal kurmak, sonra gene bakmak uzun zaman aldı. 2-3 saat geçmişti aradan. İşte bu arada Verhovenski ile Liputin, Kirilov'u ziyaret etmiş gitmişlerdi. En sonunda uyuyakaldı köşede. Maria Şatova'nın inlemesi duyuldu. Uyanmış onu çağırıyordu. Suçlu gibi fırladı yerinden Şatov. Marie, dalmışım bir an. Ah ne adi bir insanım Marie. Maria Şatova nerede olduğunu bilemiyormuş gibi şaşkın şaşkın bakındı. Sonra öfke nefretle köpürdü. Yatağınızı aldım elinizden, yorgunluktan kendimi bilmeden uyuyakalmışım. Niçin uyandırmadınız beni? Size yük olma niyetinde olduğumu ne cesaretle düşünebildiniz? Nasıl uyandırabilirdim seni Marie? Uyandırabilirdiniz, mecburdunuz buna. Başka bir yatak yok burada, bir tane var, onu da ben tuttum. Böylesine çirkin bir duruma sokmamalıydınız beni. Sizin nimetlerinizden yararlanmaya geldiğimi mi sanıyorsunuz yoksa? Hemen gelin yatın yatağınızda lütfen. Ben köşede sandalyelerin üzerinde yatarım. Marie, o kadar sandalye yok, yere serilecek bir şey bile yok. Öyleyse ben de çıplak yerde yatarım. Siz yatacak değilsiniz ya yerde. Ben yatacağım hemen şimdi. Ayağa kalktı, yürümek istedi ama dayanılmaz bir ağrı bir anda tüm gücünü, kararlılığını aldı sanki. Acı bir iniltiyle yatağa yığıldı gene. Şatov koşarak geldi ama Marie yüzünü yastığa gömerek elini yakaladı Şatov'un, var gücüyle sıktı. Bir dakika öyle kaldılar. Marie yavrucuğum, istersen çok iyi tanıdığım bir doktor var burada. Adı Frenzel. Koşup çağırsam onu iyi olurdu. Saçma. Niçin saçma olsun? Söylesene Marie, neren ağrıyor? Sıcak lapa koysak, karnına örneğin. Doktor olmadan da yapabilirim bunu. Ya da hardal yakısı. Maria Şatova başını kaldırıp Şatova tuhaf tuhaf bakarak ne biçim bir şeydir bu diye sordu. Şatov anlamamıştı. Yani ne olduğunu mu soruyorsun Marie dedi. Ah tanrım, aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Hiçbir şey anlayamadığım için bağışla beni Marie. Beriki acı acı gülümsedi. Eh bırakın, anlamak size göre değildir. Hem pek gülünç olurdu. Bir şey anlatın bana. Odanın içinde dolaşarak anlatın. Yanımda durmayın, bana da bakmayın. Bunu özellikle 500 kere rica ediyorum sizden. Şatov önüne bakarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Maria Şatova'ya bakmamak için zor tutuyordu kendini. Şurada, yalvarırım kızma Marie, şurada dana eti var, çay da fena değil. Öyle az yedin ki demin. Kadın iğrenir gibi öfkeyle salladı kolunu. Şatov umutsuzluk içinde kesti sözünü. Bakın, bir cilt evi açmayı düşünüyorum burada. Bu kentte yaşıyorsunuz, ne dersiniz, tutar mı? Ah Marie, kitap okumazlar bu kentte. Kitap da yoktur zaten. O bir de kitabını mı ciltletecek? Kimdir o? Buranın okuyucusu, genel olarak kentli Marie. Biraz açık konuşun. O diyorsunuz, kimden söz ettiğiniz belli değil. Gramer bilmiyorsunuz. Dilin ruhundadır bu Marie, diye mırıldandı Şatov. Of, yeter, ağzınızdan da düşmez bu ruh sözcüğü. Can sıktınız artık. Buranın kentlisi ya da okuyucusu niçin ciltletmezmiş kitaplarını? Çünkü kitabı okumakla ciltletmek birbirinden çok uzak iki aşamadır. İnsanoğlu önce yavaş yavaş okumaya alışır, yüzyıllarca sürer bu tabii ama kitabı önemsiz, ciddi olmayan bir eşya saydığı için sağa sola savurur, üzerine basar. Ciltletmekse kitaba saygıyı gösterir. Kişinin yalnızca okumaya alışmakla kalmayıp bunu ciddi bir uğraş bellediğine delildir. Bu aşamaya henüz erişmedi Rusya. Avrupa uzun zamandan beri ciltletiyor kitaplarını. Gerçi pek iddialı bir söz bu ya, hiç değilse budalaca değil. 3 yıl öncesini hatırlatıyor bana hem. 3 yıl önce arada pek bir ince zekalı oluyordunuz. Maria Shatova bunları söylerken önceki kaprisli cümlelerini söylediği andaki tiksinme ifadesi vardı yüzünde gene. Duygulu bir tavırla ona döndü Shatov. Marie, Maria, Marie. Bu 3 yılda köprülerin altından ne çok su geçti bir bilsen. İnançlarımı değiştirdim diye beni hor görmeye başladığını duydum sonraları. Bazılarını değiştirdim. Canlılığın düşmanlarını, kişisel özgürlüklerinden korkan içi geçmiş liberalleri, düşünce uşaklarını, kişiliğin özgürlüğün düşmanlarını, ölmüş çürümüş bir dünyanın savunuculuğunu yapanları. İçlerinde olan şudur: eskilik, rahat orta tabaka, dar görüşlülük, küçük çıkarlar peşinde koşmak, iğrenç bir kabiliyetsizlik, imrenilecek bir eşitlik, bir uşağın ya da 93 yılında bir Fransızın düşündüğü kişiliği olmayan bir eşitlik. İşin önemli olan yanı da her yerde alçaklar, alçaklar, gene alçaklar. Hastalıklı bir sesle kesik kesik konuşarak, "Evet," dedi Marie, "çok alçak var." Başını yastığa koymuş, yorgun ama tutkulu gözlerle tavana bakarak, hareketsiz, kıpırdamaktan korkuyormuş gibi, biraz yan uzanmıştı karyolanın üzerinde. Yüzü solgun, dudakları kuru, çatlak çatlaktı. Shatov yükseltti sesini. "Anlayacaksın Marie, anlayacaksın." Başını hayır anlamına sallayacak oldu Marie, biraz önceki nöbeti gene geldi birden. Gene yastığa gömdü yüzünü, korkuyla yanına koşan Shatov'un elini var gücüyle acıtıncaya dek sıktı gene. "Marie, Marie, doğrusu pek ciddi olabilir bu Marie." Beriki yüzünü gene tavana döndürerek, "Susun," dedi. "İstemiyorum, istemiyorum. İçini sızlayarak bakmaya cesaret etmeyin bana. Dolaşın odanın içinde, bir şeyler anlatın, konuşun." Shatov ne söyleyeceğini, ne yapacağını hepten şaşırmış gibi gene bir şeyler mırıldanmaya başladı. Marie tiksinme dolu bir sabırsızlıkla kesti sözünü. "Burada ne yapıyorsunuz?" "Bir tüccarın yazıhanesine gidip geliyorum. İsteseydim çok iyi para kazanabilirdim burada Marie." "Böylesi daha iyi sizin için." "Ah, aklına kötü bir şey gelmesin Marie, laf olsun diye söyledim." "Daha başka ne yapıyorsunuz? Neyi vaaz ediyorsunuz?" "Öyle ya, bir şey vaaz etmeden duramazsınız siz. Yaratılışınız böyle." "Tanrı'yı vaaz ediyorum Marie." "Kendinizin de inanmadığı Tanrı'yı. Hiçbir zaman anlayamadım bu düşünceyi." "Bırakalım şimdi Marie, sonra konuşuruz bunu. Şu Maria Timofeyevna neyin nesi oluyor?" "Bunu da sonraya bırakalım Marie." "Böyle şeyler söylemeyin bana. Bu kızcağız onların ölümünün bir cinayet olabileceği doğru mudur?" Shatov dişlerini gıcırdattı. "Kesinlikle." Marie birdenbire kaldırdı başını, heyecanla haykırdı. "Bir daha söz etmeyin bana bu olaydan. Hiçbir zaman söz etmeyin, hiçbir zaman." Istırap verici aynı nöbet geldi, gene yatağa attı kendini.